Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahâb-ı kirâmın, enbiyâ-i zâmin, sâdât-ı kirâm hazaratının, şehitlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, hastalıklardan, iptilalardan, musibetlerden muhafazasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas, Allah'ım sallallahu aleyhi ve Amin. Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuz. Fakat her ihsan ettiği nimet bizim için bir imtihan. İki uçlu bıçak gibi. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır. Yani dünya bir pazar, ahiret pazarı, ahiret mektebi, ahiret için dünyaya geldik. Cenab-ı Hak az bir bilgi verdik buyuruyor. Bunlar da bir merhale olacak, bir vesile olacak. Cenab-ı Hakk'ın azameti tefekkür edilecek. Kul daima aman ya Rabbi sen ya Rabbi diyecek. Muhtevayı Cenab-ı Hak açıklıyor. Allah yolunda savaşırlar buyuruyor. Öldürürler ve ölürler buyuruyor. Yani burada bir mümin bütün gücüyle canını, mallarını nasıl kullanacağını Allah yolunda bilebilmesi. Cenab-ı Hak üç kitabı bildiriyor. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın izniyle hak bir vaattir diyor. Allah'tan daha çok vaadini yerine getiren kim olabilir buyuruyor. O halde diyor Allah'la yaptığınız alışverişten sevinin buyuruyor. Fani ile yapılan diye bu Cenab-ı Hak'la yapılan bir akit sevinin buyuruyor. Bunun karşısında da çok büyük mükafat tabii. Peki bu canının malına Allah yolunda bezdedenlerin cömert çağıracağının vasfı nedir? Çünkü buna cennet satın alacak. Birincisi et-tâibun tövbe edenler. Tövbe nasıl bir tövbe? Nasuh tevbesi. Kalp ve beden ahengi içinde bir tövbe. Tövbeden nasuha buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadet edenler buyuruluyor. Tabi bu ibadet nasıl ibadet? Bu da huşu verecek bu ibadet. Duygu derinliği verecek. Tefekkürü artıracak. Kimin huzurundasın? Kimin için yapıyorsun? Hamd edenler buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametini tefekkür etmek. Aman ya Rabbi diye. Oruç tutanlar ve Allah için seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler. Demek ki rükû ve secde bir huzur hali verecek kula. Namaz çok mühim. Namaz büyük bir rahmet. Fahşadan, münkerden koruyacak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın cemaatle namaz kılmasını arzu ederdi. Mescid-i Nebevi'ye teşrif ettiği zamanlar bakardı kimler var, kimler yok. Yoklar niye yok? Nerede onlar? Seyahatteyse dua ederdi, hastaysa ziyaret ederdi. Eğer başka bir sebepten doğru gelmemişse onu ikaz ederdi. Allah'ın veli kulları da çok durur bunun üzerinde. Malum bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Cenab-ı Hakk'a iltica edilir. Medine'de tabiinden 7 tane fakih vardı. Bu fakihlerden Sayit bin Müseyyeb Ravza'ya geldi. Farz kılınmıştı. Cemaati kaçırmıştı. Bunun üzerine öyle bir inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi ki caminin dışından duyuldu. Yani nasıl bir büyük bir nimeti kaybetmek. Mescitlerin imarı iki şekilde oluyor. Bir binasının imarı, bir de cemaatle namaz kılan İslam kardeşliğinin bu mescitte beraberce yaşanması. İyiliği emredip kötülükten alıkoyanı, nehyedenler. Bu da ağır bir mesuliyetimiz. Allah'ın hududunu koruyanlar, şeriat hududunu koruyanlar, kitap ve sünnetin muhtevasının için çıkmayanlar ve o muhteva içinde bir takva üzerine yaşayanlar, Cenab-ı Hak sen o müminleri müjdele buyuruyor. Yani mümin hayatın bütün muhtevasında takva halinde yaşayacak. bir kul olarak liyabudun Allah kulu olmak, liyarufun Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek. Neticesinde de kendisini tekâmül ettikten sonra devrin akışından kendisini mesul görecek. Zira Cenab-ı Hak sümmeles öne yömeyizin aninayım verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Sahabi bir takva halinde yaşıyordu. Tabi derece derece. Efendimizin her anı taklit etmeye çalışıyorlardı. Ve bundan büyük bir huzur buluyorlardı. Devrin akışından kendilerinin mesuliyetini bertaraf etmek için de insan olan her topluluğa gidiyorlardı. 120 bin sahabi var Veda hutbesinde. Mekke'de, Medine'de metfun 20 bin sahabi var yok. Dinimizin emirlerin iki muhtevada hülasa edilir. Birisi tazimle emrillah. Yani Allah'ın bütün emrini huşu ile tatbik edebilmek. İkincisi şefkat ala halkillah. Yani Allah'ın mahlukatına şefkat sergilemek. Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatından bir nasip alabilmek. Tabi bunun başına kendisini ikmal eden bir müminin en mühim vazifesi bugün bunun çok ihtiyaç var. Tasavvufi tabirle müsterşide irşat. İrşat bekleyenleri irşat etme. Bugün maalesef müsterşid çok, irşat bekleyenler çok. Fakat irşat etme durumu maalesef az olmuş oluyor. Hatta bu irşada menfi taraflar var. Televizyon, internet vesaire bazı programlar idlal ediyor topluma. Ali İmran 104. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Sizden hayra davet eden Cenab-ı Hak arzu ediyor bizden. İyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha erenler, kurtuluşta onlar. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde geçiyor. Emri bil maruf, nehy anil münker. Yani bu nafilenin önüne geçiyor bu. Farzın da en mühimlerinden biri bugün. Yine Cenab-ı Hak 110. ayette ise siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Demek ki Cenab-ı Hak bir hayırlı ümmet vasfını veriyor ümmet-i Muhammed'e. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsın buyuruyor. Yine Bakara 143 işte böyle siz insanlığa şahit olmanız, yani İslam'ı temsil etmeniz, o İslam'ın güzelliğini tevzi etmeniz, Rasûl ise şahit olması için mutedil bir ümmet kıldık size. Nahl 125. ayette Rasûlüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Burada üç ayrı grupla nasıl bir tebliğ edeceksin, Cenâb-ı Hak onu bildiriyor. Birinci seviyesi yüksek olan kimselerle, bunlarla hikmetle, Kur'an hikmetleri, kainatta kevni ayetlerin hikmetleri bu şekilde dine davet et buyuruyor. Vasatta olanları öğütle davet et. İnatçıları ise bunlar mücadele et. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam Firavun'a gönderirken kavlen leyyina buyuruyor. Yumuşak bir lisanla tebliğ et. Bir zaman ve mekanda din hayatı zayıflarsa bugün olduğu gibi insanların yanlış yollara kaydı görülürse bu emri bil maruf nehy anil münker çok daha ehemmiyet kazanmış oluyor. Evet, bütün emirler yapılacak. Kendimizi ihya edeceğiz. Fakat emri bil maruf ihmal edilmeyecek. Bir misal vermek arzu edersek bir annenin en güzel vasfı evladına süt vermesidir, yavrusuna. Fakat yangın çıktığı zaman o süt vermeye devam eder mi? Verse hem kendisi yanar hem yavrusu yanar. Ne yapacak? Yangını söndürecek. Ya bugün emri bil maruf bu kadar bir ehemmiyet kazanıyor. İnsanlara baktığımız zaman Kur'an'ı ifade zalimen cehula. Çok zalim çünkü kendisinin istikbalini helak ediyor. Düşünmüyor. İkincisi cehul. Niye dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin nimetlerini perverdi? Geliş ne, gidiş ne, bu akış nereye farkında değil. Velhâsıl bir yangın, manevi bir yangın. Kalpler bir yangın yeri. Merhametten, şefkatten, zikirden mahrum bir kitle. Gönüller bir yangın yeri, iman ve ruhaniyet pınarından mahrum. Yuvalar bir yangın yerine döndü. Hâl-i rıza, kanaatten mahrum, devamlı boşanmalar artıyor. İşte böyle bir zamanda hakkı ve hayrı tebliğ etmek çok mühim kazançlı bir hizmet olmuş oluyor. Bir mü'min imanının bedelini Cenâb-ı Hakk'a ödeme mecburiyetinde. Zira biz meccanen Müslüman olarak dünyaya geldik. Fakat sırf iman etmek, iman ettim demek kâfi değil. Cenâb-ı Hak Ankebût 2. ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman et demekle kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. Cenâb-ı Hak bize nimetlerini bildiriyor. Câsiye Sûresi 13. ayette göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık. Düşünen bir toplum için buyuruyor. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, her şey amade insana. Hep kevni ayetler. Cenâb-ı Hak bu nimetlere mukabil bizden fedakarlık istiyor. Kendisine ihsan etmiş olduğu mal ve cana ve nimetlerine Allah'ını kullanabilmek. Tabi bu can ve mal buyuruyor. Tabi diğer mesela Fussilet suresinde gözler buyuruyor. Onu gözler de konuyor. Bu gözler neler seyretti? Cenâb-ı Hak bu gözü niçin verdi? Gözler neler seyretti? Kulaklar konuşacak buyuruyor. Allah bu kulağı niye verdi? Bu kulağımız neye muhatap oldu? Kitabını oku, bugün nefsin kâfidir buyurulacak, ekranda çıkacak. Deriler konuşacak, gücü, kuvveti nerede sarf ettik? Velhâsıl fedakârlık, Hakk'a yakınlık ve dostluğun birinci şartı. Yani İbrahim aleyhisselâm halûlullah oldu. Dost oldu. Neyle dost oldu? Canıyla dost oldu. Malıyla dost oldu, evladıyla dost oldu. Cenâb-ı Hak İbrahim aleyhisselâm'ı senâ ediyor. Evladına dost olurken, bıçağı dayadığı zaman Cenâb-ı Hak İbrahim selam diyor. Bu zor bir imtihandı buyuruyor. Tabi bugün düşünmemiz lazım, evladımızı biz nasıl yetiştireceğiz? İbrahim aleyhisselâm feda ediyordu. Yine Cenâb-ı Hak Fussilet Sûresi 33. ayette bizim nasıl bir mü'min olmamızı istiyor? İnsanları Allah'a çağıran, Cenâb-ı Hakk'a davet eden. Birinci şart. Ameli salih işleyen, amellerimiz salih olacak. Ben Müslümanlardanım diyen, yani İslam karakter, İslam şahsiyetini tevzi edecek kişiden daha güzel sözü kim vardır buyuruyor. Yani mümin yaşayacak, yaşayarak tebliğ edecek. Resulullah Efendimiz iki serhoşluğu bildiriyor. Birincisi cehalet serhoşluğu ve mecazi olarak. İkincisi dünyaya aşırı düşkünlüğün serhoşluğu. Cenâb-ı Hak kendimizi, evlatlarımızı korusun, muhafaza eylesin. Cenâb-ı Hak bize misal olarak bizim muhacirlerle ve ensarla yani sahâbîyle kendimizin hâlini kıyas etmemizi arz ediyor. Bazen diyoruz ki biz de bu topluma göre iyiyiz. Yok Cenâb-ı Hak öyle değil. Siz Eshâb-ı Kirâm toplumuna göre, o faziletler medeniyeti inşa eden o topluma göre kendimizi kıyas edeceğiz. Velhâsıl Eshâb-ı Kirâm nasıldı? Nasıl bir takva yaşıyordu? Bir gölgenin sahibine ona itaati gibi, sadakati gibi Allah rızasını iz iz takip ediyorlardı. Ve Efendimizin etrafında bir pervane gibi oldular. Ve Efendimizin muhabbetiyle can buldular. Bu tebliğin ehemmiyeti hususunda Efendimiz Allah'a yemin ederim ki buyuruyor. Cenab-ı Hak senin vasıtasıyla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması en kıymetli dünya nimeti sayılan o zaman Kızıldeviler çok meşhurdu. Sahip olmanın daha hayırlıdır. Resulullah Efendimiz bunun derdindeydi. Taşlandı Taif'te bir köle Müslüman Efendimiz sevindi. Dağları bir ben çarpalım dedi. Dağ melekleri gel yok dedi. Dua etti. İnşallah bunun halkının neslinden mü'minler gelecek. Hakikaten de öyle oldu Mekke fethinden sonra. Yine Efendimiz buyuruyor, bizden bir şey işitip onu aynen işittiği gibi başkasına ulaştıran kimsenin Allah yüzüne ak etsin. Demek ki hadis-i şerif okumak, tatbik etmek ve intikal etmek de bu kadar mühim. Hidayete davet eden kimsenin, kendisini uyanların sevabı kadar sevap yazılır. onun sevaplarına hiçbir şey eksilmez. Fâilihi buyuruluyor. Kimin Allah'ın bir tek saçı ağrırsa, biyolojik olarak değil de Allah yolunda gayretinden dolayı ağrırsa, bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Yine sabah ve akşam Allah yolunda birazcık yürüyebilmek dünya içindekilerden daha hayırlıdır. Hak dostları bu gaflette olanları şöyle bildiriyor. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Birincisi rahatlıklarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar. İkincisi hassas oldukları öne sürerek ızdırap ve sefaletlerin civarına yaklaşmayanlar. Üçüncüsü Allah'ın zalimler topluluğuyla beraber olanlar. Onların havasına uyanlar. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın bizi mesul kıldığı içtimai bir kulluk vazifesidir. Farz olan bir vazifedir. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürü de hizmettedir. Hizmet esasında vicdanların olgunluk seviyesini aksettiren en güzel bir ayna. Yani hizmet kişinin vicdanının bir kartviziti mahiyetinde. Hizmet yine nefsin hodyanlığından kurtularak diğergen bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah rızasının aranması. Yani peygamberler, halk dostları, salih sadık müminler hep hizmet basamakları üzerinde yürümüşlerdir. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara, hasta insanlara ve mahlukatın insanla geçeceği yolları temizlemiştir. En çok derecede burada aldım buyurmuştur. Asrımız nasıl? Asrımızda maalesef vicdanlar dumura uğradı. Küresel güçler vicdanları harap etti. Viraneye döndü vicdanlar. Bir misal, Efendimiz bir sefere iştirak etmişlerdi. Hava pek sıcaktı. Sahabenin bir kısmı oruçluydu, nafile oruç, bir kısmı değildi. Oruçlu olanlar yorgunluğa uykuya dalıyorlardı. Oruç tutmayan ise onlara pervane sallıyorlardı. Bir de onlara su taşıyorlardı abdest almaları için. Hayvanları sulamak için de su taşıyorlardı. İftar vakti geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecre nail oldu. Oruç çok mühim bir ibadet. İnsanın merhametini bile ediyor. Cenab-ı Hak yaklaştırıyor. Fakat demek hizmet onun daha ötesine geçiyor. Buhari hadisi bir şahıs yolda yürürken önü bir diken dalı gördü. Bir Müslüman buna takılır dedi. O dalı aldı, kenara koydu onu. Allah ondan razı oldu ve kusurlarını affetti buyuruyor. Yani bazen Allah'ın rahmeti ufak bir şeydi. Bazen orta, bazen büyük. Gadabı da öyle. Bir kadın kedisini ihmal ediyor, aç bırakıyor, kedi ölüyor. Resulullah Efendimiz bu kadın diyor cehenneme girecek duruma düştü buyuruyor. Bütün mahlukat insana zimmetli. Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. İbadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Yani gönül âlemin değişir. Yani öyle bir fez, öyle bir ruhaniyet verir ki adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursan göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin. Yani müminin gönül âlemi bütün mahlukatı içine alan bir rahmet dergâhı olacak. Yüreğinde daima bir mahşer kaynayacak. Yani dertlerin derdi, kimsesizler, garipler vesaire, muzdaripler yani kalp bir dergâh haline gelecek mümin kalbi. Efendimiz hayatında hizmetliydi. Ravza yapılıyordu. Efendimiz kerpiç taşıyordu. Biz taşıyalım efendim dediler. Yok dediler. Siz taşıyın. Beni serbest bırakın. Ben de Allah'ın rahmetini sizden daha fazla muhtacım buyurdu. Bedir'e gidilecek 150 kilometre bir mesafe. Tabii o zaman yokluk vesaire. Bir deve 3 kişi kullanıyordu yolda. Sırayla biniyorlardı. Ebu Lübabe Hazreti Ali ve efendime bir deve düştü. Ebu Lübabe Hazreti Ali yazı biz yürürüz dediler. Bizim mukavemetimiz var dediler. Siz deveye binin dediler. Yok dedi. Beraber sırayla bineceğiz dedi. Demek ki daima öndeki örnek olacak. Yine Efendimiz bir koyun kesilip pişirilecekti tenezzühte. Efendim ben keseyim dedim. Yok ya Resulallah dediler. biz kezleri, biz yüzeriz vesaire. Ben dedi o zaman çalı çırpı odun toplayayım buyurdu. Yani bir mümin her hizmetin içinde bir yer alacak. Hatta şöyle buyurdu Efendimiz. Nasıl bir tevazu? Sizin benim işimi de yapabileceğini biliyorum. Yani odun toplayacağını biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Rahmeten lil âlemin. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşları da imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Yine Efendimiz Habeşistan'dan bir elçiler geldi. Sahâbî dedi, ya Rabbi bizde de ikram yok dedi. Habeşistan benim de ilk Müslüman kardeşlerime hizmet etti. Ben de onlara kendim hizmet edeceğim buyurdu. Vefa. Efendimiz mescidi temizleyen siyahi bir hanım vardı. Kadıncağız. O göremiyordu. Neredeydi bu kadıncağız dedi. Hasta mı? Şey mi? Vefat etti dediler. Niye haber vermediniz dedi. Demek ki Rasûlullah Efendimiz hizmet edenin bu kadar ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Peki o zaman bana kabrini gösterin buyurdu. Kabre gitti, dua etti ve yanındakiler de istifade etti buyuruluyor. Efendim bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir, terekeye aittir. Ben borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Eshâb-ı kirâm da öyle. Efendimiz'i örnek alıyordu. Onlar yaptıkları hizmeti küçük görüyorlardı. Eyyûb el-Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a geldi. Nasıl bir ideal var? Nasıl bir yürek var? Vefatı yaklaşınca İstanbul'a yaklaştı. Malum Eyyûb el-Ensârî vefat etti. Şu vasiyette bulundu vefat ederken: "Şayet ölürsem beni yanınıza alın ve daha ileri götürün." Yani ayağınızı atabilen en son noktaya beni götürün bedenimi, cesedimi. Rum topraklarına doğru gücünüz yettiğince Rum toprağını yakın yere taşıyın. Düşman sabrı karşınızda beni oraya ayaklarınız altına defnedin. Yani vefatıyla beraber bir hizmet istikameti gösteriyordu. Yine malum bu kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara 195. ayet. Bir Medineli kendisini Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Öbür arkadaşı yanlış iş yaptı dedi. Ayete ters iş yaptı dedi. Ayet Allah yolunda infak edin. Kendini de kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Allah muhsine sever buyuruyor. Bu kendisini tehlikeye attı. İbeleniz yok dedi. Bu ayet bize indi dedi. Biz dedi Efendimiz misafirperverlik ettik. Gazvelere katıldık. Canımızı malını bezlettik. Biz dedik artık hurmalıklara dönelim, Medine'ye dönelim, işlerimize bakalım. Bizden sonra gelenler devam etsin. Onun üzerine bu ayet indi. Kendinize kendi tehlikeye atmayın. Ne tehlikesi bu? Ahiret tehlikesi. Son nefes tehlikesi. Efendimiz ilim ve irfanla donattı. Ondan sonra krallara gönderdi. Niye gönder krallara? Emri bil maruf nehy anil münker. Ve sahâbî severek gitti. Hatta bir yarıştılar. Bu hizmeti bize ver ya Resûlallah diye. Cafer Tayyar Hazretleri 13 sene Habeşistan'da kaldı. Oranın Müslüman olana kadar dönmedi ki Efendimiz'e hasretti. Saymakla bitiremeyiz. Ukba bin Nafi Keyravan'a kaldı. Akdeniz'de karşılaştı. Ya Rabbi dedi, şu deniz olmasaydı senin yolunda cihat ederek önümüzdeki beldelerden tebliğe devam edecektim dedi. Yani hizmeti bir nimet bile bilmek. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruluyor. Bu da çok mühim bir hadis-i şerif. Allah bir kuluna hayır murad ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdam eder. Yine insanların öyleleri vardır ki onlar hayra anahtar, şerre kilittir. Öyleleri vardır ki şerre anahtar, hayra kilit. Allah korusun, hafazan Allah. Allah'ın ellerine hayrın anahtarlığı verdiği kimseler ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlığını eline verdiği kimselere de yazıklar olsun buyuruyor Efendimiz. Burada tabii büyüklerin bu hizmet hakkında çok ayrı ayrı ifadeleri var. Bu hizmetin emri bil maruf hususunda. Tabii burada şu var. Günümüzde tavizler var. Bir takım yok oydu, bir şuydu, buydu, kendine göre bir takım şeyler yapılıyor. Bunlar Allah korusun. Allah bize en güzel bir huzur yolunu verdi. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Medine'ye bir doktor geldi, durdu durdu, hiç hasta olan yok, gitti. Rasûl Efendimiz, kimse hasta olmaz dedi. Secde ne yapıyor? Kalp ve beden secde, ona bir ruhaniyet veriyor, huzur hâli veriyor. Ve günümüzde maalesef secdeden uzak, bir takım yanlış yerlere gidiliyor. Şeriat'tan taviz veriliyor. Beşir bir hassasiyeti anlatıyor. Rasûlullah'a beyat için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve Resûlü olduğuna şahadet etmemi, namaz kılmamı, zekât vermemi, İslam'ı hac etmemi, Ramazan tutmamı, Allah'ın cihat etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim, ey Allah'ın Resûlü, vallahi bunların hepsini yapamam, ikisini yapamam. Biri cihat, biri de sadaka. Tuttu Resûl Efendim şöyle beni bir salladı. Sen dedi, cihat etmeyeceksin dedi. Cihat, Allah yolunda gayret etme, adam öldürme değil, toprağa kanlı sulama değil. Öyle cihat olmaz. Nasıl cennet gireceksin sen de? Aman ya Resul, peki dedi, ben de cihat edeceğim, sadaka da vereceğim buyurdu. Sahâbî hep kendine hizmet arardı. Ben nasıl hizmet edebilirim? Nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Mesela Abdullah bin Ümmü Mektûm âmâydı. Efendimizin müezzini oldu. Kadisi harpleri oldu Efendimizden sonra. Daha ben Medine-i Münevvere'ye efendi gönderdi. Âmâ olarak ders verdi orada. Kur'an-ı Kerim öğretti. Bu Kadisi harplerine katılmak istedi. Sen âmâsın dediler. Harp gözle yapılır dediler. Sen nasıl gireceksin dediler. Mazursun sen dediler. Fetih Sûresi'nin mazursun. Yok dedim, ben mazurum ama dedi. Yine ben gitmek isterim. Faydalı olmak isterim askere. Çünkü ben gözlerim görmüyor. Sancağı en önde tutarım. Düşmanı görmediğim için ben korkmam, cesaret durur. Arkamdaki askerin de cesareti artar dedi. Onun için müsaadenle Kadisi harplerine gireceğim dedi. Âmâ olarak Kadisi harplerine girdi. Bir rivayette şehit oldu, bir rivayette tekrar Medine-i Münevvere'ye döndü. Bunun misali çok. Burada âmâ bir kardeşimiz vardı. Hatta talebelik de yaptı. Sonra kabartmalı Kur'an-ı Kerim topluyordu. Makaleleri o kabartmalı şekilde yazıyordu. Bir gün dedi ki, ben dedi Azerbaycan'a gideceğim. Azerbaycan'daki âmâlara hizmet edeceğim. Onları tebliğ edeceğim. Gitti. Neyle dedim? Otobüsle dedi. Uçak parasını yazık dedi. O dedi çok tutar dedi. Yani düşün, âmâ olarak iki gün otobüste gidecek. Bunlar nedir hep? Hizmet aşkı. Allah aşkı, Rasûlullah aşkı. Bugün en mühim bir evlat mesuliyeti. Maalesef nesil başka mecralara doğru. Yani selde sürükleyen kütükler gibi kayıp gidiyor. Ananın babanın biyolojik yapısı maalesef bir fayda vermiyor. Anne babalar da maalesef onlar da zayıfladı. Bir misalle başlayalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife iken bir baba gelir. Baba evladını Hazreti Ömer'e şikayet eder. Hazreti Ömer de adamın oğlunu huzuruna davet eder. Genç yanına gelince halife ona kötü davranışının sebebini sorar. Delikanlı şu sual ile cevap verir. Ey müminlerin emiri der. Çocuğun babasının hakkı nedir der. Hazreti Ömer şöyle hülasa üç tane hakkı vardır der. Birincisini annesini zevci olarak seçerken manevi yapısına dikkat etmesi lazım evlenecek kimsenin. Yani evlatlarına örnek olacak bir anne olarak seçmesi lazım o hanımı. Yine Muhammed Efendimiz dört şeyden bir hanım nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Siz dindarlığı, takvası, müttaki olana bakın buyuruyor. İki, annem babam diyor beni Kur'an-ı Kerim kültürüne tahsil etmeme fırsat vermedi. Böylece ben de yabancı kültürlerin, yabancı dünyanın tesiri altında kaldım dedi. Üçüncüsü, bana ruhaniyetime huzur verici bir isim de koymadı. Delikanlı sonra şöyle söyler. Kötü davranmamı şikayet ediyor ama babam bana karşı, annem bana karşı bu vazifelerini yerine getirdi mi? Beni haberdar etti mi dinimden, imanımdan? Bana anam babam güzel bir hal verdi mi ki ben onların güzel halini taklit edeyim? Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu babaya döner ve şöyle der. Oğlum bana zulmediyor diyorsun ama önce sen oğluna zulmetmişsin. Bugün için bu hikayede çok mühim. Hakikaten bugün evlatlarımızı anneler, babalar nasıl yetiştiriyor? Yani yaz tatilinde bir ay camiye gönderme kâfi mi? İslam bu o kadar basit bir kültür mü? Bu kültür 23 sene tamamlandı. İkra bismi rabbike'l-lezî halak'la başladı. Sonra el-yevme ekmeltu ayetiyle 23 sene sürdü bu. Efendimiz her inen ayeti kendisi tatbik etti, arkadan ümmete severek tatbik ettirdi. Tabi bugün bir zaafa uğradığı için annem babanın anatomik yapısı manevi ruhi yapısı bir fayda vermiyor. Bugün bakıyoruz bir yani ana baba evlat topluluğu her birinin elinde telefon. Hepsi kendi dünyasına göre orada dolaşıyor. Yani evlatlarımız elden gidiyor, mektuplar geliyor. Aman dua edin diyorlar. Kızım böyle oldu diyorlar. Peki sen evladını ne verdin ki ne bekliyorsun? En başta onlara bir helal lokma yedirdin mi? Ona bir Kur'an kültürü verdin mi? Kur'an kültürü için ona vereceğin kursları, mektepleri vesaire gelip seçtin mi? Ailene küçük yaşta namazı öğrettin, namaza kalktın ve namaza kaldırdın mı onları? Kimlerle ünsiyet ettin, kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat ettin mi? Yani onlara İslam karakter, İslam şahsiyetini miras bırakmak için ne yaptın? İşte gerçek miras, karakter ve şahsiyet miras. Tekkeler vardı, dergâhlar vardı, toplumu irşad ediyordu. Anne baba irşad ediyordu. Bugün her taraftan hücum eden tehlikelere karşı evlatlarımızı muhafaza etmek zor fakat zaruret halinde. Toplumların hayatiyetini yetişen nesiller sürdürür. Bir toplum manevi kıymetlerini nesle öğretemezse o kıymetler sahipsiz kalır ve yok olur. Bugün olduğumuz gibi maalesef bir takım batıdaki süfli insanlar taklit ediliyor. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bu vatan emanet, din emanet, vatan emanet. Her Müslüman hadisatın akışında, dünyanın akışında İslam'ın istikbaline endişe ve mesuliyet duymalı ki o kendisine belki verecek bir sorudur. Sen ne yaptın Allah için? Bir anne baba şu endişe içinde olmalı. Acaba ben kıyamette evlatlarımla, ailemle beraber olabilecek miyim? Orada dünyada olduğu gibi birbirimize yakın olabilecek miyiz yoksa acı bir hüsran mı tadacağız? Yani Cenab-ı Hak selamun kavlen min Rabbir Rahim buyuruyor. Cennetleri bir merasimle buyurun diyor. Cehenneme vemtazülüme eyühen mücrimun. Orada ana baba, kardeş vesaire orada ayrılacaklar. Ölümden çok daha hazin yer bir grup cennete, bir grup cehenneme yolcu olacak Allah korusun. Görüyoruz bu üniversite giriş imtihanlarında bazı anne babalar da evlatlarıyla beraber geliyorlar. Saatlerce okulun kapısında bekliyorlar ki evlatlarını heyecanlıyla acaba yapabilecek mi, kazanabilecek mi diye dertleniyorlar, telaşlanıyorlar. Lakin bu dünya endişesi yanında ahiret endişesi ne kadar taşınıyor? Halbuki dünya ahiretten bakıştan illa aşiyeten ev duha sanki bir akşam karanlık veyahut da seher vakti kadar. Yani anne babayı hepimizi ahirette evlatlarımızla olan bir akıbet bekliyor kendimizin dışında. Kıyamet günü o mahşerin dehşetine biz nasıl çıkacağız, evlatlarımız nasıl çıkacağız? Efendimizin nesil gayeti nasıldı? Peygamberimiz ashabına servet dağıtmadı. Kağıt kalem verip zahiri bilgiler öğreterek terbiye de etmedi. Ona muhabbet ve takva yolunu öğretti. Bir gönül terbiye etti. Fiili kısa sonra tatbik ederek, yaşayarak ve yaşatarak öğretti. Onun için en mühim anne babaların numune olması. Zeyd bin Harise, Üsame bin Zeyd, Musab bin Umeyr, Cafer Tayyar, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer hepsi 15-20 yaşların arasındaydı. Efendim onlarla meşgul oluyordu. Enes hakeza 10 yaşında geldi. 10 sene kaldı. Efendimiz vefat edince de o 80 sene kadar yaşadı. Her gördüğüm rüyada diyor, Rasûlullah görmediğim bir rüya yoktur diyor. Ona hasretim diyor. Nasıl bir terbiye? Kıyamette diyor, yanına gideceğim diyor. Ya Rasûlullah, senin küçük hizmetçin geldi. Ne olur bu hizmetçini yanına al diye yalvaracağım diyor. Bu nedir? Rasûlullah yakından tanıyabilmek. İmam Malik Hazretleri, ufak yaşta babam diyor, bana diyor, bir hadis ezberledi, bana hediye verir. Ben çocuğum, bir hediye alayım diye bir hadis daha ezberledim. Öyle bir hale geldim ki, babam vermese bile zevk ve lezzet alıyordum. Ahmed ibn Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı. Ben diyor, 9-10 yaşından Kur'ân-ı Kerim'i ezberledim diyor. Annem diyor, beni diyor, o Bağdat'ın soğuk günleri diyor, sabah namazını kaldırırdı diyor. Fakat diyor, bana su ısıtırdı diyor. öyle abdest aldırırdı. Bir de çarşafını giyinirdi. Benim caminin kapısına kadar geçirirdi. Oradan Ahmed bin Hanbel çıkıyor. Velhâsıl bu fedakarlık çok mühim. Yani evlat anne babanın yanında ilahi bir emanet. İmam Gazali onu ısrar ediyor. Evlat temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa o şekilde büyür. Şayet o toprağa fesat tohumu atılırsa helak olur. Annesi babası, hocası da bu ziyanı, günahına ortak olur. Kimyâ-i saadette. İmam Gazali yine evladını korumanın nasıl yapılacağını şöyle bildiriyor. Evladını korumak demek onu güzel terbiye edip kötü huylardan tezkiye etmek, temizlemek kötü huylarını. Ona ahlaki faziletler öğretmek, kötü arkadaşlardan, kötü çevrelerden korumak, heva hevesi içine bırakmamak, ona dünya alayişini, ziynetlere fazla düşkünlüğünü kaldırmak, gaflet mekanını uzakta tutmak. Çünkü ziynet, lüküs, israf çılgınlığı dünya alayişine alışınca ömrü ziyan eder. Bugün ne diyor? Aman diyor, bu küçüktür, daha çocuktur. Zevkini alsın diyor. Sonra bırakır diyor. Yani bu neye benziyor? Ağzına sigara ver, sonra sigara zevkini alsın, sonra sigara içmez gibi bir şey. Tam böyle avami bir laf. Onun için Efendimiz hep telkin etti, ufak yaştan evlatlara sahip olacak. Tabii anne babaya muhabbet duyacak. Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifesi, ona beşinci halife diyorlar. Sütçü kızında torunu olmuş oluyor. 2,5 senelik bir hilafeti var. İslam tarihine en büyük imza atanlardan biri. Bulunduğu zaman huzur içinde her taraf. Her yer birbirine, bugün, bu gece ne kadar Kur'an-ı Kerim okudun, ne kadar infak ettin, ne kadar hizmette bulundun, daima birbirini teşvik olarak sorarlarmış. Hatta öyle bir oluyor ki, zekatlar birikiyor. Ömer bin Hafize valiler mektup yazıyor, zekat verecek fakir bulamıyoruz diyorlar, ne yapalım diyorlar. Hatta bir çiftliğe kurtlar hücum ediyor çiftliğe. Çiftlik sahibi diyor ki, o zaman kadar öyle bir şey yok. Herhalde bugün Ömer bin Abdülaziz vefat etti diyor. Öyle bir ruhaniyetli bir şey. Ona diyorlar ki Ömer bin Abdülaziz'e sen neyin var ne yok Allah yolunda sarf ettin diyorlar. Fakat evladını ne bıraktın diyorlar. Evladım diyor benim yolumdaysa Araf 196. ayette Allah salih kullarının velayet ve vesaletlerini bizzat derûd eder Cenâb-ı Hak. Eğer yok salih değilse, sefihse yine Nisa Sûresi'nin 5. ayetinde Cenâb-ı Hak mallarını sefihlere vermeyin buyuruyor. Ben diyor bu ayet üzerinde diyor devam ediyorum. Benim yolumda giderlerse ne mutlu diyor. Gitmelerse benim yapacağım bir şey yok diyor. Hazreti Ömer Bâkî kabristanını gezdi. Yanından geçerken şöyle diyordu kabristandan. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir ehli. Buradan soracak olursanız hanımlarınız başka alemde. Evlerinde başkaları oturuyor. Mallarınız miraçlar dağıtıldı. O zaman diyor Ömer radıyallahu anh, bana hatiften bir ses geldi. Ya Ömer sen de buraları soracak olursan kabir ehli diyor. Önden ne göndermişsek burada onu bulduk. İnfak ettiğimiz şeylerden kârlı çıktık. Karşılığını fazlasıyla aldık. Geride bıraktıklarımızla bugün yarın diye bıraktığımızdan zarar ettik. Daima ecdat bu Balkanlar fethedildiği zaman Anadolu'nun daima temiz halkı yerleşti. Bir iskan politikası başlandı. Onun halkı da bu Anadolu'nun temiz halkının yaşayışını görerek bunlar ne güzel insanlardı. Bunların dinleri ne güzelmiş dedi. İslam'a girdiler. Bugün maalesef bu iyice azaldı. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi yaptı vasiyetin bir kısmı şöyle. Bil ki diyor bizim mesleğimiz Allah yoludur, maksadımız onun dinini yaymaktır. Gayrimiz kuru bir cihangârlık değil, ilahi kelimetullah'tır. Oğlum sen de benim yolumdan yürü. Allah ve kullarının hakkında gözet, adaleti tevzi et. Senden sonra gelecek nesil seni kendilerine örnek alsınlar. Velhâsıl ecdat her yerde vakıflar kurdu. Vakıflarla da o toplumun insanlarını ihya etti. Hem maddi hem manevi. İbn Haldun meşhur sosyolog diyor ki geçmiş hadiseler gelecek olanlarla suyun suya benzemesi kadar daha çok benzer. İşte bizim dünyamızda bugün bu felaketin karşısında görüyoruz. Ahiret unutuldu. Dini duygular, ahiret duyguları zayıfladı. Velhâsıl bugün bir ümmet-i Muhammed olarak vazifemiz de hem ecri bol, ihmal edilirse mesuliyeti ağır. Ahir zamanda nice fitneler meydana gelecektir. Görü ahlaktaki fitneleri, muamele fitneleri. Bunlara karşı bir tek çare evlat ve nesil yetiştirmektir. Aylardır dünyayı tesir altına alan salgın hastalıklarda bir Müslüman bu gayretlerini ortadan kaldırmamalıdır. Elden gelen bütün tedbir ve çarelere ve hizmete, emr-i marufa, evlat yetiştirmeyi ihmal etme durumuna düşmemelidir. Pınarın başında olan bir kimse gelen bir bardak su ikram etmesi güzel bir şey. İkram etmiş oluyor. Çölde susuz kalmış, ölüm tehlikesine maruz kalmış birine bir bardak su vermek aynı kıymette değildir. İkisi de bir bardak sudur. Fakat biri hayat kurtarır, öbürü bir susuzluğunu giderir. Bu sebeple günümüzde emri bil maruf nehyi anil münker hizmet, evlat ve nesil yetiştirmek için verilen emekler iki cihanda biiznî teâlâ çok kıymetli neticeler verecektir. Fakat kardeşler, sene sonu geliyor. Ay ve güneş ilahi kudret, azamet ve sanatın iki büyük tecellisi. Ay ve güneş. Yunus Suresi 5. ayet. Günü ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmesi için ona ayı bir takım menziller takdir eden odur. Buyuruluyor ayet-i kerimede. İster kameri, ister şemsi yıl başında mümine düşen geçen senenin muhasebesini yapıp hata ve kusurların telafi için istiğfar ve salih amellere yönelmek ömründen kalan kısmının geçen kısmından daha hayırlı olması için gayret-i dinniyede bulunması, onu artırmaya gayret etmesi lazım. Unutmayalım ki günleri ve geceleri yaratan, ayları ve yılları yenileyen Rabbimiz kıyamet günü hepimizi ömür nimetinden hesaba çekecek. Kitabını oku bugün nefsin kâfidir denecek. O zorlu gündeki hesabımızın kolay olması için bugün kendimizi sık sık hesaba çekip hayatımıza iman ve salih ameller istikamet vermemiz elzemdir. Böyle bir muhasebeyle ihya edilmesi gereken bir zamanı, cembel asrı bir zamanı yemin olsun diyor. Gayrimüslimin adetlerini özenerek İslami değerleri bağdaşmayan gafilane eğlenceler azgınlık tufanlarında ziyan etmek hiçbir Müslümana yakışmaz. Fakat bu nevi davranışlara meyleden din kardeşlerimiz varsa onları yumuşak tatlı bir lisan, nazik bir üslupla ikaz etmek de bir iman mesuliyetimiz. Gayrimüslime benzemekten sakınmak İslam şahsiyet ve vakarını muhafaza etmenin en mühim şartlarından biridir, bu zaruridir. Bunun için Peygamber Efendimiz ibadetlerde bile gayrimüslimlere benzemek yasaklamış. Zira gayrimüslimlere benzemek onların nefsani hayat tarzını taklit etme hastalığı, imanı tehlikeye atma hususlarından biridir. İman temelinde çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu bu tür taklitlerden başlar. Taklit zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Bunun için hadis-i şerifte men teşebbe bi kavmin fe ve minhum, kim bir kavme benzemeye çalışsa da o onlardandır buyuruyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle beyan etmektedir. Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendi lütuflarında bulundu. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Yani ihtina sıratel müstakim, sıratel lezine en amte aleyhim. Nimet verdikleri. Nimet verdi kimler? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişiler. Ondan sonra göre gayr-ı mağdûbi aleyhim ve dâlin, dalalettekilere benzememek. Velhâsıl Müslüman hayatının her safhasında İslam şahsiyet, karakter ve vakarına yaraşır bir duruş sergileyip gayrimüslim adetlerinden uzak durmakla mükelleftir. Cenab-ı Hak insanı muhteşem cennetlere davet ediyor. Bu davet icabet edebilmek için kulun mükerrem olması zaruri. Mükerrem olabilmenin temel şartı da hayatımızın her safhasında kitap ve sünnet muhtevasıyla hayatımızı devam ettirmektir. İnsan şahsiyetine en çok tesir eden iki müessir vardır. Bir ülfet ettiğin kimsenin manevi durumudur. Cenab-ı Hak Kûn-ü Mâsâdıkîn buyuruyor. İkincisi de kazancının ve yedi lokmaların helaliyet derecesidir. Hal böyleyken günümüzde gayrimüslim adetleri olan yılbaşı eğlenceleri adı altında milyonlarca piyango biletinin satılıyor olması son derece hazin bir durumdur. Piyango ve benzeri şans oyunları apaçık bir kumardır. Kumar ise Allah'ın haram kıldığı bir fiildir. Zahiren kazananın da hakikatte kaybettiği hiçbir kazanç olmayan asla huzur ve mutluluk getirmeyen musibettir. Haramdan gelen harama gider. Ayet-i kerimede ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar, fal, şans okları ona birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa erersiniz. Yani Hristiyan âleminin mukaddes sayıp kutladığı yılbaşını kutlamak İslam şahitliği ve karakterine aykırıdır. Zira yegane hak dini olan İslam mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş ve tahrife uğramış bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur. Ayrıca hiçbir mukaddes gün nefsani eğlencelerle, haramlarla, şeytanın çılgınlıklarla idrak ve ihya edilmez. Tabii bu hakikat bile yılbaşını kutlamanın ne kadar batıl bir adet olduğunu göstermektedir. Evlatlarımıza bunu izah etmemiz lazım. Çünkü bunlar nefse hoş gelir. Hatta bakarız hep kasaplarda hindi satılır. Hindinin de bir Hristiyanlık bir alakası yoktur. Bu Christoph Kolomb Amerika'ya çıktığı zaman hindiler görüyor. Bu diyor bizim kutsi bir yemeğimizdir diyor. Oradan geliyor. Birçok kişi de hindi alıyor, hindi şey yapıyor. Evet hindi helaldir ama o gün yeme, başka gün ye. Bir evvel gün ye, bir sonra gün ye. Cenab-ı Hak cümlemize verdiği çok büyük bir nimet İslam'ı yaşamak, yaşatmak, İslam karakter ve şahsiyetini tevzi etmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.